Hayırlı günler, hayırlı sabahlar çok kıymetli Gül FM dinleyicileri. Bir sabahın bereketi programında yine sizlerle beraberiz ve sabahın bereketi programını yine her zaman olduğu gibi bir sevgi öyküsüyle başlatıyoruz. Bugünkü öykümüzün adı Harika Yemek. Aşçılığıyla ün yapmış yaşlı bir kadın, akşam yemeğine gelecek olan oğlu ve yeni gelini için yine mutfağına kapanmış yemek yapıyordu. Aynı akşam yemeğe eski bir aile dostu da davetliydi. Beklenen misafirler gelip sofraya oturduklarında çok şaşırtıcı bir durumla karşılaştılar. Yaşlı kadının o gece yaptığı yemekler değme oburların bile iştahını kapatacak kadar berbattı. Tatlılar un kokuyordu, patatesler yanmıştı, köfteler ise neredeyse hiç pişmemişti. Oğlu, yeni gelini ve aile dostu, kadıncağıza durumu fark ettirmemek için ellerinden geleni yaptılarsa da, yemek sırasında pek iştahlı göründükleri söylenemezdi. Nihayet yemek bitti ve yeni evli çift, annelerinin ellerini öperek evlerine gittiler. Aile dostları ise biraz daha kaldıktan sonra gitmeyi düşünüyordu. Oğlu ve damadı gittikten sonra yaşlı kadına, ''Senin harika bir aşçı olduğunu adım gibi biliyorum. Bana söyler misin, bu geceki yemekler neden o kadar kötüydü? Bence ya hastasın ya da bir sorunun var.'' dedi. Yaşlı kadın gülümseyerek cevap verdi. ''Hayır, hiçbir şeyim yok. Kasten yaptım onu. Bu yemekten sonra oğlum asla ikide bir annesinin yemeklerini hatırlatıp karısının kalbini kıramayacak.'' Evet, çok kıymetli Gül FM dinleyicileri. Tabii bugünkü sohbetimizin ilk bölümünde ilahi lütuflar ve şükürle mukabele diye bir bölüm var. Cenab-ı Hakk'ın insanlara olan fazlu keremi, lütfu ihsanı bazen o insanların liyakatlarına binaen, bazen de liyakat gözetilmeden verilir. ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ Evet, Allah fazlından dilediğine dilediği kadar ihsan eder. Cenab-ı Hakk'ın bazı insanlara ekstradan çok büyük lütufları olur. Sahabe-i kiram efendilerimiz radıyallahu anhum bu lütfa ekstradan mazhar olan insanlardır. Onlar ısmarlama bir nebiye, ısmarlama bir ümmet olarak gelmiş ve o nebinin kendilerine emanet ettiği vazifeyi bir hakkın yerine getirmiş, o mazhariyete şükürlerini eda ederek yeni lütuflara kapılar aramışlardır. Yine bir dönemde Allah Osmanlılara da büyük lütuf ve ihsanlarda bulunmuş, onlar da bu ihsanın şükrünü eda yolunda Osmanlı ünvanıyla İslam dünyası için batıya karşı asırlarca bir karakol vazifesi görmüşlerdir. Günümüze gelince asr-ı saadet istisna edilecek olursa, bunca dalalet karanlıkları içinde Cenab-ı Hakk'ın engin lütuflarıyla çok kısa zamanda maşeri vicdanın sahip çıkmasıyla kısa bir zaman içinde bu seviyeye inkişafa mazhar olmuş çalışma çok azdır. Ben tahdis-i nimet nevinden yer yer bunun vurgulanmasında fayda mülahaza ediyorum. Evet, Allah'ın bugüne kadar milletimize pek çok lütuf ve ihsanı olmuştur. Bunca handikap ve engellemelere rağmen Cenab-ı Hak insanımızı çok kısa zamanda topyekün dünyada herkese duyurduğu bir ses ve soluk haline getirmiştir. Bu bir nimettir ve bunu dile getirmek de bu nimete olan şükrün bir tür esas edasıdır. Allah'ın nimetlerine karşı şükrün bir buğdu olarak o nimeti her yerde ve her fırsatta yad etmek gerekir ki bu Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği nimetlerini duymamız, hissetmemiz, idrak etmemiz ve vicdanen ona mukabelede bulunmamız bakımından bir şükür ve sık sık Allah'ı bize hatırlatması bakımından da bir zikirdir. Zaman zaman arz ettiğim bir düstur vardır. Her nimet kendi cinsinden şükürle mukabele ister. Cenab-ı Hak bize hidayet nasip ederek büyük bir nimet ve ihsanda bulunmuştur. Binaenaleyh bizim de başkalarına hidayet adına yardımcı olmakla bu nimetlere karşı şükürle mukabelede bulunmamız gerekir. Şimdiye kadar bizim istek, dilek, hesap ve planlarımızı aşarak Cenab-ı Hakk'ın lütufları hep devam ede gelmiştir. Gelmiştir ve şimdilerde bu gayretlerin hendesi şekilde katlanarak büyüyüp gelişmesi de bunun apaçık bir ifadesidir. Bu da bunların hepsinin Allah'ın milletimize olan bir lütuf ve ihsanı demektir. Bugüne kadar dar bir zeminde olan bu faaliyetler şimdi gidip dünyanın dört bir yanına ulaşmıştır. Şimdilerde dünya bu çalışmaların arkasındaki kahramanları merak ediyor ve hep onları konuşuyor. Şayet vade vefasızlıkla bu iş bozulmazsa, bozulmasın inşallah, gelecek nesillerde bir yad-ı cemil olarak yine hep bu kahramanlardan bahsedeceklerdir. Kim bilir önümüzdeki yıllarda daha neler duyacak, nelerle sevinecek, nelerle gerilecek ve hangi nimetleri düşünerek Allah karşısında iki büklüm olacağız. 10 sene evvel şu anda mazhar olduğumuz nimetleri tasavvur ve tahayyül edemiyorduk. Herhalde 10 sene evvelki değerlendirmelerimizde şimdiki durumu görebilseydik bugün çok daha farklı şeyler anlatacaktık. Zannediyorum bugün de ülfet ve ünsiyetten ötürü şu muhteşem tabloyu tam manasıyla kavrayamıyoruz. Evet, Rabbimizin milletimize sonsuz lütuf ve ihsanları oldu. Şimdi bunca nimet karşısında herhalde ihlasın, takvanın, zühdün asgarisi ve velayetin umumisiyle Allah'ın bu sonsuz lütuflarına mukabele etmek bizim için bir ar olsa gerek. Bize müyesser olur mu, olmaz mı bilemeyeceğim ama Allah'tan ihlasın azamisini istemeliyiz. Hem o kadar istemeliyiz ki ona karşı yaptığımız işlerde başkalarının arzusunun zerresi bile gözümüzün içine girip bakışımızı bulandırmasın. Evet, bu da çok önemli bir husus kıymetli dinleyiciler. Allah'tan ihlasın azamisini istemeliyiz. Hem o kadar istemeliyiz ki ona karşı yaptığımız işlerde başkalarının arzusunun zerresi bile gözümüzün içine girip bakışımızı bulandırmasın. Hani diyor ya, sen öyle bir sultana vezir ol ki devrin sultanını getirsin sana sırtını keselettirsin diyor ya. Daha önce anlattım mı bilemiyorum size. Erzurum'da Habib Baba diye bir zat var. Evliyaullah'tan. İşte şimdiki hacılarımızın hacca gitmeye niyetlendiği gibi O da hacca gitmeye niyetlenir. Ve yola çıkar, yola revan olur ama bazı maniler onun hacca gitmesine engel olur, gidemez. Ve sonrasında gerisin geriye evine dönerken, tabii eskiden şimdiki gibi uçak yok, araba yok. Der ki şöyle bir banyo yapayım, yıkanayım da öyle evime gideyim. O arada da padişahlardan ihtimal 4. Murat ve adamları, 4. Murad'ın veziri ve adamları o Habib Baba'nın uğrayacağı hamamı kapatmışlardır. Hamamcıya kimseyi almaması için de tembihatta bulunmuşlardır. Habib Baba içeri girer, hamamcı onu içeri almaz, almak istemez. Baba der, padişahın adamları, veziri bana tembihte bulundu, hamamı kapattılar. Sen git başka yerde yıkan der. Fakat Habib Baba ısrar eder hamamcıya. Evladım ben şöyle bir köşede bucakta yıkanırım, onlara görünmem bile der. Ne olursun şu dileğimi geri çevirme, isteğimi geri çevirme der. Ve hamamcıyı ikna eder. Ve girer, yıkanmaya başlar. O sırada padişah tebdili kıyafet yapmıştır. O da gelmiştir hamama. Hamamcı onu da almak istemez. Padişah der ki ben şu yaşlı amcanın yanında yıkanırım, onlara da görünmemdir. Orada padişahın niyeti adamları, veziri, halka eza mı ediyor, cefa mı ediyor, nasıl davranıyor, onun teftişini yapmak, onun incelemesini yapmak. Padişah da girer içeri ve Habib Baba ile padişah beraber yıkanmaya başlarlar. Bu arada tabi hamamın kapısı açıldıkça içerideki böyle şatafat, saltanat, işte birisi adamın sırtını keseliyor, öbürü kolunu lifliyor falan. O arada padişah der ki Habib Baba'ya, baba ister misin ben senin sırtını, sen de benim sırtımı keseliyesin. Olur evlat der ama Habib Baba kalp gözü açık olduğundan onun padişah olduğunu bilir. Allah ona bildirmiştir, görmüştür onu. Sonrasında der ki padişah, evlat benim, baba der benim yaşım senden genç, önce ben senin sırtını keseleyeyim. Olur evlat der padişah, Habib Baba. Ve padişah Habib Baba'nın sırtını keselemeye başlarken kapı bir daha açılıverir. Yine işte vezirin kimisi sırtını lifler, öbürü suyunu döker falan. Padişah o anda Habib Baba'ya der ki, baba ister miydin sen de böyle bir padişaha vezir olaydın? Senin de etrafında tellaklar dolaşaydı, birisi kolunu, birinin sırtını keseleyeydi, lifleyeydi. İster miydin baba der. Habib Baba orada taşı gediğine kor der ki, evlat evlat der. Sen öyle bir padişaha vezir ol ki, devrim padişahını getirsin sana sırtını keselettirsin der. Şimdi tabi padişah anlar, hemen döner Habib Baba'nın elini öper. Kıymetli dinleyiciler, yaptığımız her işte Allah'ın rızasını kazanma niyetimiz olursa, o razı olursa, yani Üstad Hazretlerinin İhlas Risalesindeki o nefis ifadesi hiç aklımızdan çıkmasın. O razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyet yok. Efendimiz'den Allah razıydı ama bütün Mekke'si, Medine'si, dünyası, Bizans'ı, İran'ı karşıydı ona. Ama halklara kabul ettirdi. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Allah ondan razıydı ama o dönemin Türkiye'sinde devletin 3 pırpırlı uçağı varsa birisi onu takip ediyordu. Ama Allah razı olursa, bakın bugün değil Türkiye'de, dünyada Üstad Hazretleri konuşuluyor. Ve yılda bir üstadla ilgili bütün dünyanın ülkelerinden bilim adamları kendi ilimleriyle, ilim adamları kendi sahalarında üstadı anlatmaya çalışıyorlar. Ve dün hapishanelerde yazılan, gizli gizli yazılıp dağıtılan Risale-i Nurlar bugün dünyanın her tarafında gerek televizyonlarda, gerek internet sitelerinde, gerekse öğrencilerin elinde, memurunda, amirinde, mühendisinde, doktorunda, her sahada herkesin o iman hakikatlerini alıp okuyor veriyor. Bunun için yaptığımız işin evvel emirde Allah'ım sen razı mısın değil misin? Allah razı olursa kalpleri razı ettirir. Kalpleri sevdirir. Ama Allah razı olmazsa, Allah'ın rızası yoksa yapılan işte, ağzınızla kuş tutsanız bir şey yapamazsınız. Sonrasında da bazen insan mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına Ümmü Mektum gelmişti. Ama birisiydi biliyorsunuz. Bir şeyler soracak oldu. O ara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında Mekke'nin ileri gelenlerinden ihtimal işte Ebu Cehiller olabilirdi, İkrimeler olabilirdi. Ebu Süfyanlar vardı belki, Utbeler vardı, Şeybeler vardı. İleri gelenlerinden o insanlara bir şeyler anlatmak istiyordu. Bunları kaçırmayın, bunlara bir şeyler anlatayım diye. Ve Ümmü Mektum Hazretleri bir şeyler sorunca Efendimiz rahatsız oldu. Ama Allah Celle Celaluhu Habibine bunu ikaz etti. Ve o ama insana niçin darıldın, yüzünü ekşittin dedi. Bu noktadan biz bilemeyiz. Kimin hidayetin bize neler kazandıracağını bilemeyiz. Bazen bir çöpçünün, bir bekçinin, bir apartman kapıcısının, köyde fakir, gariban bir adama Allah'ı anlatmanın, Resulullah'ı sevdirmenin, Kur'an'ı öğretmenin, bakarsınız ki koca koca fabrikaları olan bir insana Allah'ı anlatmaktan Allah indinde daha hoştur, bilemeyiz onu. Allah'ın rızasının nerede olduğunu bilemeyiz. Onun için şu hizmetler köy köy anlatarak kahve sohbetleriyle başlamış ve o dönemin çilekeş insanları kahvehanelere giderek insanların belki de yüz ekşitmesine rağmen kimileri orada tavla oynarken, kimileri okey yaparken, kimileri kağıt oynarken, iskambil oynarken kalkıp o kadar tepkilere rağmen kahvelerde, kahvehanelerde Allah'ı, Kur'an'ı, İslam'ı anlatmaya başlamışlar. Köy köy dolaşarak, kasaba kasaba dolaşarak bu hizmeti imaniye ve Kur'aniyeler başlamış. Bunun için şimdi de Allah'ın rızasının nerede olacağını ancak Allah bilir. Hani diyoruz ya, her geceyi Kadir bil, her geleni Hızır bil diye. İşte o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyet yok. Çünkü o razı olursa, hikmete de iktiza ederse, halklara da kabul ettirir. Siz istemeseniz bile. Bazen insan bakıyor mesela, birler tarafından bir insan çok seviliyor. O insan istemediği halde. Niye? Çünkü Allah kalplere o sevgiyi yerleştiriyor. Bizim elimizde bir şey var mı Allah aşkına? Biz ne kadar istersek isteyelim, insanları bize sevdirebilir miyiz? Sevdiremeyiz. Ama Allah o sevgiyi vaaz ederse, o sevgiyi insanların kalbine yerleştirirse, insanlar istese de istemese de sevecekler o insanı. Bunun için evvel emirde yapacağımız işlerin Allah'ın rızasından, onun bir süzgecinden geçirmemiz lazım. Yaptığın işten Allah'ım sen razı mısın? Şu süzgeci bir koyabilsek var ya, işin %80'ini hallettik demek, %90'ını hallettik demek, %99'unu hallettik demek. Her yaptığımız işte onun rızası. Allah'ım sen razı mısın? Hep bunu sorun lütfen kendinize. Evet. Allah'tan ihlasın azamisini istemeliyiz. Hem o kadar istemeliyiz ki ona karşı yaptığımız işlerde başkalarının arzusunun zerresi bile gözümüzün içine girip bakışımızı bulandırmasın. Ondan başka hiçbir hayal rüyalarımıza girmesin. Öylesine takvaya sarılmalıyız ki değil sadece haramlardan içtinab etmek ve farzları yerine getirmek ki bu takvanın ilk kapısıdır. Ve bu kapıdan içeriye giren kurtulur, şüpheli şeyleri bütünüyle bir tarafa atma, hatta bazı mübahları dahi şüpheli mülazasıyla terk etme yolunda olmalıyız ki, mele-i âlânın sakinleri işte bunlar onlardır desinler. Âlemin demesi bir şey ifade etmez ama semada vaz edilen muhabbet ve vüd, yerde de hüsnü kabule vesile olması açısından çok önemlidir. Öyle bir zühd ortaya koymalıyız ki, Allah'ın bu sonsuz nimetlerine karşı o da bize vaat ettiği şeyleri lütfedip isaf buyursun. İşte bu da Allah'ın bize olan nimetlerine karşı şükrün ayrı bir buğdudur. Her soluk alışverişte, üzerimizde bulunan her şeyi Allah'tan bildiğimiz takdirde. Öyle değil mi kıymetli dinleyiciler? Düşünün şimdi şöyle, gözlerinizi bir kapayın. Tabii araba kullanan sürücülerimiz hariç. Bir nefes alın şöyle. Derinlemesine bir nefes alın. O nefes vücudumuzda, içimizde kalsa, veremesek ölürüz. Sonrasında nefesi verdik. Nefesimizi alamasak yine ölürüz. Dolayısıyla Allah bize bir nefeste iki defa hayat veriyor. Allah bize bir nefeste iki defa hayat veriyor. Size sağlığa zararlı olduğu katiyen bilinen, hiçbir faydası olmayan, belki de tiryakisi olduğunuz olanlar için diyorum ben, diğer dinleyicilerimizi tenzih ederim. Ve uzun bir müddet sigarasız kaldığınız bir dönemde size sigara ikram eden birisine onlarca teşekkür ederek o teşekkürü borç biliyorsunuz da biliyoruz da, bize bir nefeste iki defa hayat veren Rabbimize nasıl şükretmemiz gerektiğini düşünebiliyor musunuz kıymetli dinleyiciler? İşte her soluk alışverişte üzerimizde bulunan, her şeyi Allah'tan bildiğimiz takdirde inşallah bir kısım vartalara düşmekten kurtulur ve emniyet içinde ötelerin sahillerine ulaşırız. Şimdi insan daima aciziyet içerisinde olacak, devamlı tevazu içerisinde olacak ve zannediyorum Allah indinde, bir insan düşünün ki çok hayır hasenat yapıyor, çok namaz kılıyor, çok ibadet ediyor, çok zikir ediyor. Her şeyiyle bütün yaşamaya çalışıyor ve sonrasında da şöyle bir düşünceye giriyor. Yahu ben her şeyi yapıyorum, dört dörtlüyüm ben. Yahu benden daha takva kim olur ki? Yahu benden daha böyle zühd içerisinde, takva içerisinde, benden daha böyle kim olur ki? Şimdi bir bu düşünceyi bir tarafa koyun. Bir de diyelim ki bir sabah namazını kaçırmış birisi veya bir günaha nazar etmiş ama sonrasında iki büklüm o günahın hacaleti altında, Allah'ım ben bugün bir harama nazar ettim Allah'ım. Allah'ım ben bugün gaflet içerisinde olduğumdan dolayı sabah namazını kaçırdım Allah'ım. Allah'ım sana nasıl tövbe edeceğim bilemiyorum. Allah'ım sana nasıl özür dileyeceğim bilemiyorum. Affet Allah'ım. Bakın bir de bunu bir tarafa koyun. İşte büyükler diyorlar ki çok ibadet edip de o gururun, kibirin benim diyecek noktada olmaktansa günah karşısında iki büklüm, Rabbin karşısında hep aziyet içerisinde mütevazi olma, tevazu içerisinde olmayı yeğlerim diyor. Bu noktadan insan daima Allah'ın karşısında biz 24 saat ibadet etsek, 24 saat zikretsek, mesela düşünün siz, biz kendi kendimizi çok şey yaptık zannediyoruz. Tabii sizleri değil, ben kendi nefsime söylüyorum bunu. Tavus bin Keysan diye birisi var tabiinden, anlatılır kitaplarda. Gecede 600 rekat namaz kılan bir insan, bakın 600 rekat namaz kılan bir insan ve günde iki defa hatim yapan bir insan, gündüz bir hatim, gündüzüm karanlık kalmasın diye, gece bir hatim, gecem karanlık kalmasın diye ve gecede 600 rekat namaz. Ama bu insanların iki büklüm böyle. Mesela Esved bin Yezid'in Nehai Hazretleri vardır İslam tarihinde. Sabahlara kadar namaz kılan, komşunun kızı tarafından damda direk gibi görülen ve vefat ettiğinde kızının annesine, "Anacığım, bu damda bir direk vardı, şimdi yok, herhalde o direği düşmüş, sökmüşler" demesi karşısında annesinin, "Kızım, o direk değildi, o Esved'di" dediği, bakın, bir Esved bin Yezid'in Nehai Hazretleri var radıyallahu anh. Ve Esved radıyallahu anh hayatının sonlarında hıçkır hıçkır ağlıyor. Yanındakiler soruyorlar Esved bin Yezid'in Nehai Hazretlerine, "Ölümden mi korkuyorsun da ağlıyorsun?" "Hayır" diyor. "İmanlı mı gideceğim, imansız mı gideceğim? Ben bundan dolayı ağlıyorum" diyor. O kadar önemli ki kıymetli dinleyiciler, imanlı imansız gitme meselesi. İnsanlık için şu anda halledilmesi gereken, düşünülmesi gereken en büyük meselelerden birisi. Dolar düşmüş, euro kalkmış, şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş, şu hükümet başa geçmiş, şu hükümet baştan inmiş. Bunlardan çok öte, bakın, çok öte. İmanlı mı gideceğiz, imansız mı gideceğiz meselesi insan için en önemli müşkillerden birisi. İşte ben diyor, imanlı mı gideceğim, imansız mı gideceğim, onun ızdırabından ağlıyorum diyor. Ve Esved radıyallahu anh vefat ettikten kısa bir süre sonra bir yakın arkadaşı rüyada görür onu. Ve ona sorar, "Allah sana nasıl muamele etti?" Esved bin Yezid'in Nehai Hazretlerinin verdiği cevap enteresandır. "Vallahi" der, "peygamberlikle aramda 4 parmak mesafe kalmıştır." Şimdi bu noktadan sizlere bir ölçü arz etmeye çalışacağım. Bir insan devamlı tevazu içerisindeyse, mütevazi ise, Allah'ın kendisine yaptırdıklarını ve yaptıklarını kendinden bilmiyor, her şeyi Allah'a veriyorsa ve kendini insanların en gerisinde, "Ben bu insanların en mücrimiyim, en günahkarıyım, en gerideyim" diyorsa, siz o insanın büyüklüğünü tasdik edebilirsiniz. Ama bir insan, "Benden daha iyisi yoktur. Ben her şeyin iyisini bilirim. Ben en çok ibadet edenim. Benden daha takva kim olabilir ki? Ben en ihlaslıyım" falan gibi böyle ifadeler kullanıyorsa ve Allah'ın kendisine yaptırdığı işleri, isterse İstanbul'u fethetsin, bakın, İsterse İstanbul'u fethetsin, "Ben yaptım" diyorsa, "Ben olmasaydım bu iş olmazdı" diyorsa, siz o insanın en tabanda ve bir ayağı küfre kayma noktasında olduğunu da unutmayın. Akıldan çıkarmayın. Evet. Bu çok hassas bir mesele. İşte her soluk alışverişte, üzerimizde bulunan her şeyi Allah'tan bildiğimiz takdirde inşallah bir kısım vartalara düşmekten kurtulur ve emniyet içinde ötelerin sahillerine ulaşırız. Yoksa hafizan Allah, bazı hakikatlere erken uyanmış olmanın verdiği ülfetle bir kısım beklentilere girmek vesaire gibi sapmalar Allah'ın lütfettiği nimetlerin kesilmesine sebebiyet verebilir. Zira derinleştikçe daha ciddi, daha mahfiyet içinde, daha hasbi ve daha fedakar olunmalı ve üzerimize tevdi edilen vazifeler mutlaka ve harfiyen eda edilmelidir. Evet, yavaş yavaş da vaktimiz doluyor. Bir husus daha var. Cemaatle namaz ve kolektif şuur. İnşallah bu hususu da arz edip sohbetimizi bitireyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazın cemaatle kılınmasına çok ehemmiyet vermiş ve her vesile ile bunu teşvik etmiştir. Şimdi ben kendi bulunduğum iş yerimden söylüyorum size. ezan okunuyor. Bakıyorsun ki o iş yerinde ben biliyorum çok namaz kılan kardeşlerimiz, insanlarımız var. Fakat adam seccadesini seriyor, kendi iş yerinde namazını kılıyor veya oraya küçücük böyle 5-6 kişinin namaz kılacağı bir halı atmış, orada namaz kılınıyor. Hatta geçen bir siteye gitmiştim. Orada bir güzel insanla böyle esnafla oturuyoruz. Ezan okundu. Ben hemen haydin abi camiye gidelim falan dedim. Ya hocam sen imam olursun. Biz de cemaat şu üstte burada namaz kılarız. Dedim o zaman bu camileri niçin yapmışlar? Söyleyelim Diyanete, müftülüğe bu camileri kapasınlar. Herkes kendi iş yerinde evinde kılsın. Şimdi bakın öyle değil. Ezan okunduğunda mümin o ezanın kim okursa okusun. Müezzin Ahmet Efendi, İmam Mehmet Efendi değil. Orada Allah'ın ve Resulullah'ın kendisine çağrıldığını, onların kendisini çağırdığını isterse, bunu böyle idrak ederse ve mescide koşarsa. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazın cemaatle kılınmasını çok ehemmiyet vermiş, teşvik etmiş ve bakın çok enteresan, nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki ateş yakılması için odun toplanmasını emretmeyi, sonra da namaz için ezan okunmasını, daha sonra bir kimseye emredip insanlara imam olmasını, sonra da cemaatle namaza gelmeyenlere gidip evlerini yakmayı düşündüm hadisi şerifi onun cemaate verdiği önemi göstermektedir. Düşünün ki siz Taif'te kendisini taşlayan, onun mübarek böyle vücudundan kanlar akıtan, insanlara bile beddua etmeyen rahmet peygamberi burada diyor ki içimden geliyor ki bir ateş yakayım, sonrasında ezan okunmasını emredeyim, sonrasında da kâmet getirilsin namaza durulsun diye birisine imam olmasını emredeyim ve sonrasında da döneyim cemaate namaza gelmeyenlerin evlerini yakayım. Buradaki ifade nedir kıymetli dinleyiciler biliyor musunuz? Demek ki bizlerin camiye gelmemekle, cemaate gelmemekle, o okunan namazla kılınan namaza yetişmemekle kaybettiğimiz kazancın, elde edeceğimiz sevabın, elde edilemeyeceğinin önemi ne kadar çok ki Allah Resulü kendi ümmeti için böyle diyor. Yani kendisini taşlayanlara bile beddua etmeyen, Uhud'da mübarek dişinin kırılmasına sebep olanlara bile beddua etmeyen Allah Resulü kendi ümmeti için içimden geliyor ki döneyim onların evlerini yakayım. Düşünebiliyor musunuz siz? Yani şu meselenin bir muhasebesini yapabiliyor musunuz? Onun için kendi kendimizde şunu bir alışkanlık haline getirsek. Ezan okunduğu an, tabi ben memur olarak veya çok böyle hususi yerlerde, önemli yerlerde çalışan insanlarımıza bir şey demiyorum, emir altında olanlara. Ama en azından yapma imkanı olanlar için ifade ediyorum. Ezan okunduğu an, tabiri caizse o hayatımızın akışını o anda kesse böyle. Ve biz şunu ifade etsek, Allah'ım bak, ben senin için bir anda dünyaya ait her şeyi noktayı koyuyorum Allah'ım ve senin davetine icabet ettim Allah'ım. Çok önemli bu. Nitekim fukaha bu hadisten hareketle cemaate farz, vacip ve sünnet-i müekkede hükmünü vermişlerdir. Mesela Ahmet bin Hanbel Hazretleri namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle birlikte rükû edin. Bakara suresi 43. ayeti kerimesi ve arz ettiğimiz hadis-i şeriften hareketle namazın cemaatle kılınmasının farz-ı ayn olduğunu hükmüne varmıştır. Ahmet bin Hanbel Hazretleri. Şafii fukahası namazın cemaatle kılınmasını farz-ı kifayi olarak kabul ederken Hanefi ve Malikiler ise sünnet-i müekkede olduğunda ittifak etmişlerdir. İnsanlığın iftar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha üstündür buyurmuş ve cemaatle kılınan namazın sevap açısından daha faziletli olduğunu bildirmiştir. Sevabı uhrevinin umuma terettüp etmesi itibariyle bir ferde verilen sevaptan diğerlerinin mahrumiyeti söz konusu değildir. O sevabın tamamı nuraniyet sırrıyla herkesin defterine işlenir. Bu hadisler aynı zamanda bize Allah yolunda yapılan ibadet-ü taat ve seyri sülükteki ferdi muvaffakiyetlerin mutlak manada mükafat ve karşılık göreceğini, ancak neticede bunların yine ferdiyet planında kalıp hiçbir zaman cemaat halinde eda edilme keyfiyetine ulaşamayacağı hakikatini öğretmektedir. Burayı tekrar ediyorum kıymetli dinleyiciler. Bu hadisler aynı zamanda bize Allah yolunda yapılan ibadet-ü taat ve seyri sülükteki ferdi muvaffakiyetlerin mutlak manada mükafat ve karşılık göreceğini, ancak neticede bunların yine ferdiyet planında kalıp hiçbir zaman cemaat halinde eda edilme keyfiyetine ulaşamayacağı hakikatini öğretmektedir. Bu husus namaz, oruç, hac vesaire gibi ibadetlerde olduğu gibi iman ve Kur'an yolunda yapılan gayretlerde de mevzubahistir. Ancak devamlı olarak tek bir ferde Allah'ın vaat ettiği şeylere ulaşma teminatının olmadığının da mutlak olarak bilinmesi gerekir. İnsan iman ve Kur'an adına tek başına harikulade bir şeyler yapsa bile bu daima ferdiyet planında kalır. Fakat bir iş, duygu ve düşüncede aynı değerleri paylaşan bir topluluk halinde eda edildiği takdirde, iştirak-ı amel-i uhreviye düsturundan hareketle o insanların her bir ferdi bu amelden kazanılan sevaptan hissedar olur. Hasılı, asrımız kolektif şuur asrıdır. Ve ancak bu şuurla hareket edilerek Kaf Dağı'ndan ağır yükler kaldırılabilir. Cenab-ı Hak bizleri kolektif şuurla hareket eden, cemaat duygu ve düşüncesiyle şuurlanan ve ömrümüzün sonuna kadar din-i mübin-i İslam'a ve Kur'an'a hizmet eden camiadan, cemaattan ayırmasın. Rabbim bizlere hizmet şuuru, dava şuuru, Kur'an şuuru, cemaat şuuru nasip eylesin. Ve Cenab-ı Hak bizi inşallah üstadımızın İhlas Risalesinde ifade buyurduğu gibi, sen benim yolum haktır, güzeldir diyebilirsin ama sadece hak ve güzel benim yolumdur diyemezsin, buna da hakkın yoktur diyor. Bu noktadan sadece cennete giden yolun kendi bulunduğu camia olduğu saplantısında değil, bütün yolların güzel olduğunu, Allah'a hizmet eden bütün insanların o güzelliğe hizmet ettiklerini, dolayısıyla Allah'a giden yolların kainatın zerreleri adedince fazla olduğunu, sadece o yolu kendisi istimlak etmiş havasında değil de Allah'a hizmet eden, Allah yoluna, Kur'an yoluna hizmet eden bütün insanları mualla gördüğünü, güzel gördüğünü, onlara dua ettiğini bilen inşallah Müslümanlardan eylesin, insanlardan eylesin diyelim. Ve bugünkü sohbetimizi bir hadis-i şerifle inşallah bitirmek istiyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kim la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir duasını bir günde 100 kere söylerse, biliyorsunuz sabah tesbihatlarımızda bu, 10 defa söylüyoruz, 11.sinde de la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yumit, ve huve hayyul la yamutu biyedihil hayr, ve huve ala kulli şeyin kadirun ve ileyhil masir diye bitiriyoruz. İşte Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki, kim bunu bir günde 100 kere söylerse kendisine 10 köle azat etmiş gibi sevap verilir. Ayrıca lehine 100 sevap yazılır ve 100 günahı da silinir. Bu ayrıca 3 gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Evet, bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse bu adamınkinden daha eftal bir amel de getiremez. Kim de diyor, bir günde 100 kere Sübhanallahi ve bihamdihi derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar çok olsa bile diyor. Ama burada kıymetli dinleyiciler, bu La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdi yuhyi ve yumit, ve huve hayyul la yamutu biyedihil hayr, ve huve ala kulli şeyin kadir. Yani Allah'tan başka ilah yoktur, tektir, ortağı yoktur. Mülk ve hamd ona aittir. Hayatı o verir, ölümü de o verir. Kendisi hayattardır, ölümsüzdür. Hayırlar onun elindedir. O her şeye kadirdir. Evet. İşte başka bir rivayette de üçüncü mükafata bedel onun için cennette bir köşk yapar Cenab-ı Hak bu kul için denmiştir. Cenab-ı Hak inşallah bu gibi zikirleri çok çok söyleyen, dilinde böyle malayani şeyler değil. Yani kendi kendimize öyle alıştıralım ki sizler böyle bazen gerek radyolardan, gerek televizyonlardan, gerekse cadde ve sokaklardaki o müzik seslerinden kulağınıza, zihninize yerleşen şarkılara, türkülere mırıldanma durumunda olabilirsiniz. Ama insan, hele hele Müslüman, hele hele şu hayatın sınırlı, mahdut olduğu bir dünya hayatına gelmiş bir insan olarak o mırıldanmalarımız bile Allah'ın adını zikir olmalı. Devamlı böyle artık insan kendi kendine öyle alıştırmalı ki o mırıldanmalar bile Allah'a zikir adını olmalı. Eğer biz öyle bir şey yaparsak inşallah bu alışkanlığı kazanma adına Cenab-ı Hak bize yardım edecektir. Bunda hiç şüpheniz olmasın. İnşallah dilinizden, dudaklarınızdan dualarınız Allah'a zikir eksik olmasın. Cenab-ı Hak razı ve hoşnut olmayacağı her türlü hal ve hareketten, duygu ve düşünceden cümlemizi muhafaza eylesin diyoruz. Sohbetimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki sohbetimizde yine sizlerle beraber olmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyor. Sizleri yine duamızla baş başa bırakıyor. Dudaklarınızdan dualarınızın eksik olmaması ümidi, ricası ve niyazıyla hepinize hayırlı günler diliyorum efendim.